Ondan ya da yaşayan Türklerin hayatını etkileyecek ilk kararlar 70'lerin başında alındı. Dönemin Sosyal Demokrat Başbakanı Willy Brandt 1973'ün başında yaptığı hükümet açıklamasında misafir işçiler açısından dönüm noktası olacak bir siyasetin ipucunu veriyordu.
Es ist aber meine Damen und Herren notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist.
Brandt ancak toplumumuzun kapasitesinin nerede dolduğunu çok dikkatlice düşünmek gerekiyor diyordu. Bu sözlerin ardından Almanya'ya iş gücü alımı durduruldu. Bunun üzerine Almanya'daki Türklerin bir kısmı belki bir daha gelemeyiz diye Türkiye'ye dönmekten vazgeçti. Yine o yıllarda oturma izinlerinin uzatılması ve aile birleşiminin kolaylaştırılmasıyla Türkler artık Almanya'ya kalıcı olarak yerleşmeye başladı. Ancak Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Berlin-Brandenburg uyum sorumlusu Safter Çınar'a göre dönemin Alman hükümeti gerekli hazırlıkları yapmadı.
Uzun vadeli özellikle yani aile birleşimi demek yuvalara, okullara on binlerce dili farklı, dini farklı kısmen, kültürü farklı çocuklar gelecek demek. Bunların üzerinde hiçbir düşünce üretilmedi.
Göçmenlerin Almanya'ya uyumuna yönelik önerileri ilk sunan, federal hükümetin görevlendirdiği ilk yabancılar görevlisi Heinz Kühn oldu. Safter Çınar, Kühn'ün 1979 yılında hazırladığı raporun hala güncelliğini koruduğu görüşünde.
Eğitim sisteminin çocuklara göre önlemler alması, personel alması, ana dil eğitimi gündemdeydi. Vatandaşlığa geçmenin hızlandırılması, kolaylaştırılması, çifte vatandaşlığın kabul edilmesi vardı raporda. Katılım haklarının arttırılması gündemdeydi. Ama maalesef federal hükümet bu raporu göz önüne almadığı gibi 81 yılında tam tersine bir takım önlemler getirdi. Örneğin aile birleşiminde ilk kısıtlama 1981 yılında geldi.
1982 yılında ise Helmut Kohl başbakan olarak yaptığı ilk hükümet açıklamasında hedeflerinden birinin ülkedeki yabancıların sayısını sınırlamak olduğunu söylüyordu.
Den Ausländern, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, muss die Rückkehr erleichtert werden.
Kohl'ün memleketine geri dönmek isteyen yabancıların dönüşlerinin kolaylaştırılması gerekiyor sözlerinden bir yıl sonra geriye dönüşü teşvik yasası çıkartıldı. Ama Türklerin çoğu geri dönmedi. 90'ların başında Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılsa da Türkler hala yabancı olarak görülüyordu. O yıllarda iki Almanya'nın birleşmesi sonrası artan yabancı düşmanlığı sonucunda 1992'de Mölln'de, 1993'te ise Solingen'deki kundaklama olaylarında toplam 8 Türkiyeli yaşamını yitirdi. DGB'nin Berlin-Brandenburg uyum sorumlusu Çınar'a göre dönemin hükümeti yabancı düşmanlığıyla mücadelede yetersiz kaldı.
90'lı yıllarda bu ırkçı gelişme ve şiddetin toplumsal boyutlarını politikacılar kabul etmemekte direndiler. İşte bireysel şeydi, işte içki içmişti, sarhoştu, zavallı, işsizdi işte filan gibi.
2000'li yılların başında Almanya hala bir göç ülkesi olduğunu kabul etmemişti. O yıllarda uyum Almanya'da en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Göçmenlere yönelik yasalar kısıtlamaları beraberinde getirdi. Artık çifte vatandaşlığa göz yumulmuyordu. İleriki yıllarda aile birleşimi için belli düzeyde Almanca bilme şartı getirildi. Vatandaşlığa geçişte zorlaştırılarak sınava bağlandı. Bu arada 2006 yılından itibaren federal hükümet göçmenlerle diyaloğu artırma yönünde adım atmaya başladı.
Dass wir nicht übereinander sprechen, wie es so oft in dieser Gesellschaft passiert, sondern dass wir miteinander sprechen.
Başbakan Angela Merkel uyum zirvesinin hedefini bu ülkede sıklıkla olduğu gibi birbirimiz hakkında değil birbirimizle konuşmak şeklinde özetliyordu. Arkası gelen bu zirvenin etkinliği tartışılsa da Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Gökçe Yurdakul'a göre uyum zirvesi çok olumlu bir girişim. Peki Almanya aradan geçen 50 yılda bir göç ülkesi olduğunu kabul etti mi?
Etse ya da etmese şu anda fark etmez çünkü Almanya zaten bir göç ülkesi. Ama ne kadar göçmenlere hoş geldin diyor, o da bir soru.